Ayrım 2, Bir Yol Hikayesi, Tayfun Taliboğlu, sayfa 39. Bir sabah erken. Bir sabah erken, herkes uyurken, saat 5 sularında lojmanın telefonu çaldı. Babam evde yok o zamanlar, yine sürülmüş Elazığ'da bu kez. Tanklar geçiyor, dedi bir ses. Galiba ihtilal var. Zor tanıdım uykulu halde yurda ağabeyi de arayan. Kitapları saklayın. Aile zaten tescilli. İlk aranacak ev bizimki. Topladım kitapları. Yakmayı kendime yakıştıramadım. Bir torbaya doldurup bodruma, sandıkların arasına sakladım. Aylar sonra çıkardığımdaysa hepsi ıslanmıştı. Bodrum katını su basmıştı. Kaymakam olacağım ya ben. Kot bile giymiyorum artık. Üstümde lacivert elbiseler. Güvenlik soruşturması diye bir garabet var. Kahveye bile gitmiyorum. Böyle geçti seneler. Kolay değildi elbet. Yok, yeni kurulmuştu. Dördüncü sınıfa geçtiğimizde program değişti. Üçüncü sınıfın derslerini dörde, dördüncü sınıfın derslerini üçe almışlardı. Yani eğer değişmezse yeniden dördüncü sınıfı okumadan mezun olacaktık okuldan. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde o zaman bölümler baştan değil ikinci sınıftan ayrılırdı. Siyaset ve idareydi bizim bölümün adı. Burada potansiyel kaymakam adayları vardı. En az tercih edilen bölümlerden biriydi. İdealistler burada toplanmıştı. 12 Eylül öncesi okula polis nezaretinde giren, ülkücüler ve yeni yeni kendilerini gösteren dinciler burayı tercih etmişlerdi o yıl. İmam Hatip kökenlilerden İsmail'e sormuştum da bana biz emirle geldik dediğinde tüm Türkiye gibi anlayamamıştım nedenini. Ve bizler vardık, kaymakam olmaya endeksli. Cahit Emre gibi çalışkan, mülkiye dilinde inek diye geçer. Yusuf Ekmen gibi ikinci derece inek. Mehmet Kesimoğlu gibi babası tahrirat katibi olduğundan mesleğe aşina biri ve ben, kısaca kendisini kaymakam olmak için doğmuş ve kaymakam olunca da Anadolu'nun makus talihini yeneceğini zanneden bir grup. İşte böyleyken hal sessiz kalamazdık. Bir dilekçe yazıp imzaladık 32 kişi ve YÖK'e yolladık. YÖK'ün bize nasıl baktığım gelen yanıttan anladık. Böyle mesnetsiz iddialarda bulunmayın. Biz de bulunmadık. Dördüncü sınıfta, üçüncü sınıfın derslerini okuyarak mülkiyeyi 3 sene okuyan ilk sınıf olduk. 1983 yılının sonuna doğru dengeler de değişmişti. Ülkede olduğu gibi mülkiyede de. Ülkücüler devlete hizmet ettiklerine inanırken mahkemelerde bulmuşlardı kendilerini. Devrimciler daha hazırlıklıydı olacakları. Onlar da bilmiyorlardı örgütlerinin bu kadar çabuk çökeceğini. 12 Eylül öncesi koridorlarda sıkça görülenler birer ikişer eksilmekteydi. Konuşmuş, isim vermişti bazıları. Polis sessiz sedasız topluyordu onları. Kocaman cüssesiyle Erhan'ı göremez olmuştuk. Fark ediliyordu yokluğu. Soramıyorduk çünkü artık kimin ne olduğunu bilemiyorduk. İlişiğini kesmişler Refik'in okulla. Bir ay sonra duymuştuk. İstatistik dersi verirdi bize. Hikmet'in ortadan kayboluşunu hiç çözemedik. Böyle bir ortamda 1983 yılının sonunda mezun olduk. Sıra gelmişti kaymakamlığa ve kilitlendik. İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek duyuruya. Ben zaten çalgıcıydım. Yol hikayemin kilometre taşlarından en önemlisini anlatmalıyım ki bilesiniz yol ortasına nasıl geldiğimi. Yol hikayemdeki en önemli kilometre taşlarından birisi şu çalgıcılık meselesi. 1980 yılının yazında Fethiye'de gittiğimiz kampta tanıştığım gitarcı Şükrü bana Ankara'da bir iş bul demişti. Küçük Esat'ta Gondola Düğün Salonu'nda, şimdilerde adı Altın Kapı Gece Kulübü oldu. Bir nişanda tanıştım Nevzat Hoca'yla. Assubay emeklisiydi, ork çalıyordu. Adama ihtiyacınız var mı diye sordum ve anlattım Şükrü'nün isteğini. Var da, dedi Nevzat Hoca, şarkıda söylemesi gerekli. Anlarsın, yevmiye meselesi. Şükrü iyi gitarcı ama sesi yok. Ben söylerim dedim, para da istemem. Benim için ikinci fakülte dediğim düğün salonu maceram böyle başladı. Sarhoş avutmayı işte bu yüzden iyi beceririm. Kış aylarında, hafta sonları, yazın her gün, hatta günde 3 kez düğün olurdu, ben de şarkı söylerdim. Küçükken Cem Karaca'yı taklit ederdim, sonraları Kayahan'ı da sevdim. İkisinin arasında bir ses tonu ve düğün salonuna lükstüm. Öğrenciliğim boyunca hiç parasız kalmadım. Yevmiye almasam da Alatura'dan, yani oynayanlara yapıştırılan paradan pay alırdım. Davulcu Mümtaz'dan ve Nevzat Hoca'dan çok şey öğrendim. Mesela bu milletin içmeyi bilmediğini, kendisini kaybedince başkalarının annesiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini, ayılınca da köpekleştiğini. İçmek bir kültürdü, ölçüsünü bilmek önemliydi. Bastırılmış duygularıyla dumura uğramış beyinlerin kadehlerdeki özgürlük arayışına orada tanık oldum ki bir tanesini anlatmalıyım. Artık salonun yönetimine bakmaktayım. Garsonların hepsi devlet memuru. Düğün geceleri gelirler. Bense gündüzleri de oradayım. Akşam sahnedeyken baktım. Barın önünde bir karmaşa. Yarım bırakıp şarkıyı koştum oraya. 30-35 yaşlarında boylu poslu biri küfretmekte sağa sola. "Buranın müdürü kim?" diye bağırdı bir ara. "Benim," dedim alçak bir ses tonuyla. "Buranın müdürü o çocuğudur," dedi bu kez. Ben bir kalem daha ileri gitmeliydim. "O çocuğu senin babandır," dedim. Aynı zamanda omzuma dokunan bir el hissettim. Almışız ya Türk filmlerinden yumruk gelecek diye düşündüm. Korkarak ve tedbirimi alarak başımı çevirdim. Babacan ve yaşlı bir suratla karşılaştım. "Ne var?" dedim olabildiğince sert bir ifadeyle. "Evladım, o benim oğlum. Sarhoş, sen onu aldırma," dedi. "Aldırmayacağım da gariban annemin kulaklarını çınlatıyor. Sarhoşsa, kendini bilmiyorsa senin karına sövsün," diyebildim. "O polis," dedi ihtiyar. "Bu yüzden iki ihtar aldı. Bir kez daha olursa meslekten atacaklar." Yine alttan almak, yaşamımın her döneminde olduğu gibi bana düştü. "O zaman kaçırın," dedim. "Polise çoktan haber verdik." Bu ve benzeri olaylar o kadar çoktu ki, o anda anlayamamıştım ama sonrasında insanlara davranışımda her biri bir dersti sanki. Dönelim şu kaymakamlığa. Artık her şey hazır, her şey tamam. Bir haber gelse bakanlıktan, çekip lacivertlerimizi tutacağız ülkenin dört bir yanındaki ilçelerinin yolunu. Hayallerimiz. Gidince söylemlerimiz hazır ve de ilk icraatlerimiz. Okuldaki gibiyiz yine. Takım elbiseler üzerimizde. Zaten beni kotla gören olmamış dört yıl boyunca. Herkes fakültenin yanında, maç kıraathanesinde. Tamamlayıp eğitimini basic, bridge ve pokerde ve de okeyde ihtisas yaparken mahallenin mazbut çocukları olarak bizler çıkmasın diye sakıncalı güvenlik soruşturmamız, evlerimizde ya da mülkiyeliler birliğinde oturmaktayız. Adımız da artık Kaymakam Bey. İyiden iyi havalardayız yani. Sabit adresi bulunan bir ben varım. Gondola düğün salonunun küçük müdüriyeti, biz umudun askerlerinin karargahı sanki. Önemlidir bu isimler, unutmamalı. Mehmet Kesimoğlu, Kırklareli'nin Baba Eski ilçesinden. Artistleri aratmayacak kadar yakışıklı birisi. Bir devlet adamı edasıyla kızlara kayıtsız görünüyor ne var ki. Babası tahrirat katibiymiş. Onun kaymakam olması gerekli. Cahit Emi, okulun en iyisi. Bilim adamı olacak adam ama onun da kaymakamlıkta yüreği. Yusuf Ekmen, Mardinli Yusuf. Yüreği neredeyse bedeni kadar. Zaten boyu da bir 60 ya bir 50. Ailenin umudu. Kaymakamlığa dikmiş o da gözünü. İsimlerimiz ve doğum yerlerimiz farklı olsa da bir örneğiz hepimiz. Yaşasın okulumuz. 1983 Kasım'ında gördük ilanı. Kaymakam adaylığı sınavı açıldı. Onlar doğuştan, ben soyadımdan talibiz. Önceki yıllardan bakmış, hazırlamış belgeleri. İlk başvurular bizimkisi. Sınav görünüşte adaletli. Yazılı sınav sorularının en ağırı İstiklal Marşı'nın iki kıtasını yazar mısınız? Sonuç belli. Tabii ki ilk sıralarda doğal olarak Cahit, sonra Yusuf, 14. sırada da ben varım. Sözlü sınav tarihi. Askerler gidiyor. O kadar acısını çekmişken askeri yönetimin bizi yıkan bu kez gidişleri. Seçim yapılmış, ANAP birinci parti. Aralık ayında gireceğimiz sözlü sınavın bir hafta kala erteleniyor tarihi. Ve iki ay sonra haber geliyor. Elimizdeki kağıtlarda 12 Mart 1984 yazıyor. Bilmeyenler için anlatıyorum. Kaymakam adaylığı sözlü sınavında ölçüt, güzel Türkçe konuşmak, vücutça bir sakatlığı olmamak. Kısaca, devleti temsil için yeterli olmak. Bizim ekip aslanlar gibi, kendine güvenli. Sabah sinek kaydı tıraş olacağım diye sağlam kalan kulağımın altını kestikten sonra istikamet doğruca bakanlığa. En şık da biziz hani. Adayların birçoğunda el örmesi yeşil süveter takım elbise. Ayaklarında mes ya da postal. Biz formaliteyi tamamlamak için girdik yani sınavaya. Bana gelen tek soru, Neden kaymakam olmak istiyorsun? Borcum var bu ülkeye diye başlıyorum söze. Benim babam şeker fabrikalarında devlet memurudur. Hep lojmanlarda oturduk doğduğumuz günden beri. Oynamadık ama tenis kortlarından yüzme havuzuna, bize keman dersi verecek hocasına kadar her şeyi vardı. Bize bu olanakları devlet verdi. Üstelik okullara da para ödemedik. Şimdi hizmet sırası bizde. He hey, ne yanıt değil mi? Ama inanın, tek kelimesinde yalan yok. O zaman bilemezdik ki bu vatanı sevmenin ölçütü tekkelere, tarikatlara girmek ya da devlet adına katil olmak. Teşekkür ederiz dedi imtihan heyeti. Aradan 2 ay geçti neredeyse, bir haber yok. Gerilmiş davul olmuşuz hepimiz. Personelde görevli Fatoş Hanım'a telefon açtım yine. Her gün olduğu gibi. Bugün akşama doğru asacağız sonuçları. Biz sabahtan oradayız tabii. Liste asıldı. Bizim ekibin hemen hepsi var. Sevinçten konuşmadık bile. Koşmaya başladık sevdiklerimize. 4 gün önce evlenmiştim. Koştum ışığa. Kaymakam karısı olacak. Müjdeyi önce ona haber vermeli. 1 saat sonraysa evdeyim. Daha doğrusu pencerenin altında. Her zamanki gibi ıslıkla işaret veriyorum anneme. Cama çıksın diye. Çıkıyor çıkmasına da suratı kül rengi. Eyvah diyorum içimden. Bu mutlu günümüzde bir şey oldu babama. Yukarı gel diyor annem. Bir solukta çıkıyorum 3 katı. Bizim ekip içeride. Liste değişti diyor içlerinden birisi. Biz yokuz içinde. Ne kadar istediğimi bildiklerinden şaka yapıyorlar diyorum herhalde. Bakıyorum iş ciddi, fırlıyorum evden. Bakanlığa kadar koşuyorum yeniden. Az önceki listede yokum. İnanmak istemiyorum. Elimde silah olsa hani bakanlıktan ilk rastladığımı öldüreceğim. Değil öldürmek, konuşacak kimse bile yok. Olduğum yere yığılıyorum. Hasbelkader bakan. Bu bölümü dikkatli okuyun. Çünkü bugün tartıştığımız birçok sorunun temeli bu bölümde saklıdır. Bir örgütlenme hikayesidir. İlk gün ne yapacağını şaşırmış aptal tavuklar gibi gezdik durduk Ankara sokaklarında. İlk şaşkınlığımız geçmişti. Topladık yine ölümüne kaymakam olmak isteyenler komitesini. Ne yapabilirdik? Bu memleketin gazeteleri vardı. Aklı başında politikacıları vardı. Ama onlardan önce aldığımız mülkiye terbiyesi gereğince bakanlık nezdinde girişimde bulunmalıydık. İçişleri Bakanı Başbakan Turgut Özal'ın bacanağı Ali Tanrıyar idi. Randevumuzu aldık. 2 gün sonra makamındaydık. Ben, Cahit ve Yusuf, bir de Kesimoğlu. Sözcülüğü ben üstlendim. Önce arkadaşlarımı tanıttım. Okul bitirme derecelerinden söz ettim. Bizi yarım saat kadar dinledikten sonra Ali de başını kaldırdı ve babacan tavırla. Çocuklar, ben hasbelkader İçişleri Bakanı olmuş sağlıkçı bir amcanızım. Bu camiayı bilmem ama ilgileneceğim. Anladığım ilk Türkiye gerçeği. Ben hasbelkader bakan olmuş sağlıkçı amcanızım. İşte o zaman yıkıldık. İstikbalimizi hasbelkader yöneticilerimize terk etmiştik. Dürüstü hiç olmazsa Ali Tanrıyar, daha başında bize bu gerçeği öğretmişti. Camiayı bilen adam müsteşardı. Karanlık Türkiye'nin mimarlarından görünmeyen şeriatçıydı. Kimse için bu kadar ağır yazmazdım. O zamanlar kimseye inandıramamıştım. Ama bu satırları yazacağım güne onun sözleri karşısında inandım. Biz Müslümanları kaymakam yaparız. Bakandan ümidi kesmiştik, müsteşara gidelim dedik ve gittik. En büyük darbeyi de orada yedik. Ben başladım yine söze. Olup biteni anlattıktan sonra biz aldıklarınızı atın, bizi alın demiyoruz. Bizden alınan haklarımızı istiyoruz diye tamamladım. Galip Demirel kendinden emin ses tonuyla seslendi. Biz Müslümanları kaymakam yaparız. 1-2 dakika sessizlik oldu orada. Kalkın dedim. Arkadaşlar kalkın, yine yanlış yerdeyiz. Ümitlerimizi koltuğumuzun altına aldık. Bakanlığın merdivenlerinden ruh gibi süzülüp dağıldık. Tanrım, kimdi bunlar? Kimlerdi? Taşları yerine yeni yeni oturtmaya başlamıştık. Fakülte 2'de İmam Hatip kökenliler, biz idari şubeyi emirle seçtik dediklerinde gülüp geçmiştik. 1950'den bu yana uyuyan tüm demokratlar gibi biz de yanılmıştık. Kaderimiz hasbelkader bakanlara, dahası bir müsteşarın üstü ve altı birleşemeyen iki dudağının arasına bağlanmıştı. Tanrım, biz hangi ülkedeyiz diye haykırmaya çalıştık yıllarca ama duyuramadık. Tıkandı yine kulaklar. Atilla İlhan'ın Atatürk şiiri gelir bu konuda hep aklıma. O bize öğretmedi kazan kaldırmasını. günahı vebali öğretenin boynuna. Eğirdirip oldurana ana avrat sövmesini. Yüreğim kırıldı, kanım kurudu. Var git Karadeniz, var git başımdan. Mızıka çalındı, düğün mü sandın? Bir yol koyup gideni gelir mi sandın? Ve diyordu ki yine şiirin devamında, bir zamanlar Kubilay'ı kestiler, sen buyurdun, kesenleri astılar. Sen öldün, asılanlar dirildi, Mustafa Kemal. Bu dizeleri okuduğumda ilkokuldaydım. Anlamak için keşke yaşamak zorunda kalmasaydım. Yaşam devam ediyor. Ben Yusuf Cahit ve Kesimoğlu düğün salonunda toplanıyor yine her gün, gazete gazete geziyoruz. Büyük Türk basınının şimdilerde feryat eden, köşelerden yazanları dinliyorlar, dinlemesine de inanmadıklarını gözlerinden anlıyoruz. Bir kısmı da nedense çok meşguldür hep. Atlatıveriyorlar bizi. İşte o yüzden ben önüme her çıkanı, kulağıma her fısıldayanı dinliyorum ve biliyorum ki herkesin anlatacak bir hikayesi vardır. 1402'lik Uygur Kocabaşoğlu var. O sıralar Noktada yazar. Vahametin farkında hoca. Yazdıklarımızı da bir tek o yayımlıyor. Listecileri bulduk. Öğreniyoruz ki liste değiştirme uzmanlarının başında zamanın Başbakanlık Müsteşarı Hasan Celal Güzel geliyor. Halil Şıvgın da ona yardımcı. Bürokratlar çaresiz. Bekir Aksoy, Muharrem Gökteyoğlu ve Muharrem Güler gibi isimler. Yok böyle bir şey demiyorlar da çaresizler. Yalnız bizi harcayanlar bir hata yaptılar. Hedefe kilitlenmiş merminin yönünü değiştiremezsiniz. Onlardan korunmak için kalkan kullansanız da iz bırakır korunağınızda. İşte bizler birer mermiyiz. Anlatamasak da derdimizi her geçen gün bilenmekteyiz. Mehmet Akdede'nin düğün salonu ekonomik kaynağımız. Alaturka çıktıysa o gün döner ekmek, çıkmadıysa düğünden kalan kuru pastalarla idare etmekteyiz. Biz gerçeği biraz daha kabullenmişiz de artık Kesimoğlu direniyor. Mesela 100 lira çıkmıştı bir gün düğünden, bölüşmüştük onunla. Akşam Mülkiyeliler Birliği'ne gidip rakı içeceğiz. Girişinde demeyin, makbuz elinde Hikmet'in. Aidatları vermiyor musunuz dedi. Ben pişkinim biraz daha, bırak Allah aşkına dedim. Para mı var, verelim. Arkamı döndüğümde deveden düştüğümüzün farkında olmayan Kesimoğlu'nun elini cebine atarken gördüm. Gözlerimle yalvarıyorum, Mehmet yapma, son paramız o diye, asla. Mehmet verdi 50 bini. Niye diye sorunca da, oğlum biz dürüst yönetici olacağız, yalan söyleyemem param yok diye demez mi? Böyle geçerken günler, baktım olmayacak, 2 sene daha açılmaz sınav dediler. Yazıldım, askere gidecektim. İkinci ayrımın sonu sayfa 60.